Evet, 17 ve 18. bölümler, 1. Krallar 17 ve 18'i mercek altına almıştık. Hatırlayın. 1. Krallar, bulan sayfayı hemen söylesin. 1. Krallar 17 ve 18. bölümleri mercek altına aldık. Orada İlyas'ın Rab Tanrı tarafından nasıl adım adım hazırlandığına kendimiz tanık olduk, değil mi? Rab İlyas'ı alıp otomatikman hizmeti için kullanmadı. Önce onu aldı. Üç önemli noktayla, üç önemli nokta gösterdi onun hayatında. Ama zamanımız olmadı biliyorsunuz. İki noktayı ancak dile getirebildim burada. Üçüncü noktayı bugün bitireceğim. Geçen hafta bitirmeyi planlamıştım ama bitiremedik. Zamandan dolayı bunu becerebilmem mümkün olmadı. Ama bugün bunu bitireceğiz ve öğreneceğiz ki Rab bir kişiyi hizmetinde kullanmak istiyorsa önce o kişiyi ne yapıyor? Adım adım, hizmet öncesi adım adım hazırlıyor sevgili kardeşler. Önce, az önce de ifade ettiğim gibi, önce İlyas neyi görmesi gerekiyordu? Dinlediniz. Önce İlyas neyi öğrenmesi gerekiyordu? Hiç olduğunu. Yani ne aracıyla bir hiç olduğunu anladı? Dere aracılığıyla, değil mi? Her sabah kalktı, dereye su içmeye gitti. Ama su içmeye gittiğinde her zaman fark etti, gördü ki derenin suyu yavaş yavaş yavaş azalmakta. Ve gördü ki evet, su azalıp gitmekte. Demek ki ben Rabbin önünde kupkuru bir dereyim. Bir hiçim. Bir hiç. Bunu görmesi gerekiyordu. Ve ama öbür taraftan da bir şeyi daha gördü. Tamam, kuru bir dere ama öbür taraftan da Rab benim aracılığımla yaşayan diri sözün karşı tarafa akmasını sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Benim aracılığımla sağlıyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu şekilde söylemiştim. Demek ki eğer ben karşı tarafa yaşam sağlamak istiyorsam, karşı tarafa bereket olmak istiyorsam, önce Rabbin sözünün yüreğimde dolmasına izin vermem gerekiyor. Yaşam sözüyle yürek dolduğu zaman o dolulukla ben de kardeşlere ya da ilişki içerisinde olduğum kişilere ne yapabilirim? Gürül gürül akabilirim. Bakın, bunu her zaman ben burada dile getirmiştim. Kitap masası çok güzel bir alandı benim için. 18 yıldır, 19 yıldır yapıyorum bu kitap masasını. Ve kitap masasında yüzlerce, binlerce insanla tanışma imkanım oldu. Görüşme imkanım oldu. Korkunç tartışmalar oldu. Sordukları sorular aracılığıyla beni eğittiler. Sordukları sorular aracılığıyla. O hapishane hizmeti bile. O hapishanede bile geçen hafta sorulan bir iki soru vardı. O sorular bile beni o kadar güzel bir şekilde kendime gelmemi sağladı. Değerli kardeşler, hizmet ediyorsunuz ya, hizmet ederken bile Rab sana yararlı oluyor. Yani hizmet verdiğin hizmetten dolayı Rab'den bereket alıyorsun. Bereket olaraktan sana geri dönüyor. Onun için önce bizim İlyas peygamber, diyelim Tanrı adamı İlyas, kupkuru bir der olduğunu görmesi gerekiyordu. Bir şey daha görmesi gerekiyordu. İkinci olarak neydi? Hatırlayan var mı? Sarafatlı kadını düşünün. Sarafat kentinde, Akdeniz kıyısında demiştik, bulunan bir Sarafat kentinde bulunan ve oğluyla birlikte yaşayan dul bir kadından söz ediyordu. O dul kadının neyi vardı? Kübünde azıcık unu vardı ve çanakta da azıcık yağı vardı. Ve bu ancak iki kişiye yetecek kadardı. Yani oğluna ve kendisine ancak yetebilirdi bu. Doğru mu? Ama sonra görüyoruz ki o gıdanın günlerce yettiğini okuyoruz kutsal kitapta. Demek ki bizim İlyas önce kupkuru bir dere olduğunu gördükten sonra kupkuru bomboş bir küp olduğunu görmesi gerekiyordu. Küp. Bomboş bir küp. Tanrı'nın önünde bunu görmesi gerekiyordu. Yani o küpün içerisinde azıcık un vardı ya, bu neyi gösteriyor? Yetersizliği. İlyas ona baktığı zaman ne kadar yetersizim. Ne kadar yetersizim. Bomboş bir küpüm. Bunu net bir şekilde İlyas görmesi ve öğrenmesi gerekiyordu. Ama buna rağmen ne dedi? Rabbe olan bağlılığından dolayı dedi ki İlyas kadına, git dedi, sana söylüyorum, ekmeği yap. Çünkü su istedi önce içmek için. Suyu içmeye gittikten sonra 14. ayete bakın. 17. bölümün 17. ayetine. 1. Krallar 17-14'te kadın işte hiç ekmeğim yok dediğinde, İlyas bunu söylediğinde ve İlyas ona bakın ne söylüyor? Toprağa yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten de yağ eksilmeyecek diyor. Kime dayanaktan söylüyor bunu? Rabbi olan güveni, Rabbi olan bağlılığından dolayı. Çok açık bir şekilde bunu beyan edebildi. Kadın ne yapıyor? Söylenene aynen itaat ediyor. İtaat ediyor, elinde yetersiz. Azıcık un, azıcık yağ var. Ya der ki ya kusura bakma zaten yani bunu ben yaparsam aç kalırım. Hayır. Ne yaptı? Elinde olanla başladı. Elinde olan azıcık miktarı Rabbin eline teslim etti. Rab ne yaptı o miktarı? Berekete dönüştürdü. Bakın ne diyor? Lütfen 15 ve 16. ayetlere bakın. 17. bölümün 15 ve 16. ayetlerine bakın. Ne diyor?
Kadın gidip İlyas'ın söylediklerini yaptı. Hep birlikte günlerce yiyip içtiler. Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca küpten un, çömlekten yağ eksilmedi.
Amin. Küpten unu, çömlekten de yağı eksiltmedi. Günlerce bak bu bunun altını çizin. Bunun altını çizin. Günlerce yiyip içtiler. Günlerce yiyip içtiler. Tükenmek nedir? Bitmedi. Yani Tanrı'ya itaat etmenin getirmiş olduğu sonuç bu. Hatta dedim ki itaat eşittir bereket. İtaat adımları bizi adım adım neye götürüyor? Bereketli sonuçlara götürüyor. Olmamız gereken noktaya getiriyor. Ben geçen hafta size bir şey söyledim. Matta 6. bölüm 33. ayeti ezberleyin dedim. Kim ezberledi? Matta 6:33. Buyur Özlemciğim. Önce siz ya.
Önce siz Rabbin egemenliği ve doğruluğunun ardından gidin.
Devam. Doğru söyledin. Çok güzel.
O zaman ne oluyor?
O zaman bütün bunlar size
verilecek. Amin. Güzel bir tamamlama. Kim söylüyor? Başka? Enver söyleyecek mi? Ha? Almanca söyle istiyorsa. Almanca mı ezberledin?
Yok Almanca. Ben ezberlemedim ama ben zincirliyiz. Yani şöyle diyebilirim.
Hatun olmadığı için hatuna sormuyoruz. Hatun yoktu.
Rabbin egemenliğinin doğrunun ardına gidin. Ondan sonra size bütün bunlar her şey
tabii. Hiç fark etmez. Bence yeter. Kelime kelimesi şart değil. Oradaki içeriği anlamak önemli olan. Sevgili kardeşler, buyur. Söylemek ister misin? Yani arzu edersen, içim rahat olsun.
Siz önce Rabbin doğruluğunun peşinden gidin, sonra bütün bunlar size sağlanacaktır.
Süper. Değil mi? Doğruluğun egemenlerden gidin, o zaman tüm bunlar size sağlanacaktır. Kardeşler bunu lütfen ezberleyin. Ama önümüzdeki hafta bir ayet daha size ezberleteceğim. Bir ayet daha. Ben çocuklara öyle yapıyorum, başlattım. Size de arada bir yapacağım. Hiç olmazsa haftada bir ayet ezberlemek zor olmaz ha Sami. Bir ayet. Sami sen eminim ki 6:33'ü ezberlediğin için sana ben sormuyorum. Yani ezberlemiş gibi görünüyorsun. Ama sen de söyle.
Benim zaten burada tanıtım vermiştim ya. Benim sloganım.
Ha tabii.
Almanca söyle. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen diyor.
Amin. İşte İlyas bunu öğrenmesi gerekiyor. Öğrendi mi İlyas bunu? Çok güzel öğrendi. İşte bizim de öğrenmemiz gereken ders bu sevgili kardeşler. Bomboş, bomboş küpten başka bir şey değiliz. Kupkuru dereden başka bir şey değiliz sevgili kardeşler. Ve dedim ki bizim Rab'be verebileceğimiz hiçbir şey yok. Hatta hatırlarsanız Luka 4. bölümden paylaşırken orada demiştim ki bu vermeyle ilgili yine bir şeye denk gelmiş. Verebileceğimiz ancak günahlarımız demiştim. Ondan sonra geçen hafta hacıyla konuşurken hacı bana tekrar hatırlattı ama günahlarımızı veririz. Tamam dedim, doğru. Konumuza tam uymadığı için onu söylemedik ama tamam doğru, günahlarımızı Rab'be veriyoruz. Verebildiğimizde ama aslında biz Rab'be hoşnut edecek hiçbir şey vermiyoruz. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bak Davut ne diyordu? Şöyle diyordu 1. Tarihler 9. bölümde 14. ayet. 1. Tarihler 29 14. ayet. Her şey senindir. Biz ancak senin elinden aldıklarını sana verdik diyor. Her şey Rabbin. Biz ancak Rab bize ne verdi onu biz geri veriyoruz. Aldığımız soluğu bile ona geri veriyoruz abi. Yani verebileceğimiz başka hiçbir şey yok. Ve hatırlarsanız şunu hatırlayın. Celile köyünde, Kana köyünde Rabbin ilk mucizesi. Yuhanna 2. bölümde. Suyu şaraba çevirdiği o Kana köyünde. Orada ne demiştim size? Genelde demiştim bizim hani ülkemizde düğünlere gittiğimiz zaman gelinin gelinliğine bakarız. Nasıl, güzel mi değil mi diye. Bir de takılan takılara bakarız değil mi? O takılar da çok önemlidir. Kim ne taktı, kim ne baktı. Takarken de böyle göstererekten takarız diye söylemiştim. Ama orada dedim o Kana köyünde önemli olan bir şey vardı. 6 tane taş su küpü. Bomboş duran, temizlik için orada bekleyen 6 taş su küpü vardı. Rab ne yaptı? Onları suyla doldurttu. Ve onlara mis gibi lezzetli bir içecek sağladı. Ama önce küpler dolması gerekiyordu. Yani suyla doldurtması pratik olarak da düşündük. Dedi ki Rabbin sözü suyu simgeliyor kutsal kitapta. Su Rabbin sözünü simgeliyor. Demek ki önce Rabbin sözüyle dolacağız ki başkalarına bereket olalım. Başka türlü bereket olamazsın. Rabbin sözünü almadıkça, yüreğinde Rabbin sözünü taşımadıkça bereket olmanın olanağı, imkanı yok sevgili kardeşler. Evet. Ve üçüncü noktamız. Şimdi geliyoruz yavaş yavaş. Bir, Tanrı İlyas'a kupkuru bir dere olduğunu, arkasından bomboş bir su küpü, un küpü olduğunu gösterdi. Hamdolsun. Ve üçüncü olarak bir şey daha gösterdi. Bir şey daha öğretti. Bir yolla bir şey daha öğretti. Kadının oğlu vardı değil mi? Oğlu ne oldu? 17. ayete bakabilir misiniz? Bölümün 17. ayeti. Oku.
Bir süre sonra ev sahibi bu kadının oğlu gittikçe ağırlaşan kötü bir hastalığa yakalandı. Sonunda öldü.
Sonuca bakın ya. Ben şimdi burada bir soru soruyorum. Kendi kendime sordum bu soruyu hazırlarken konuyu. Ya dedim ki ya Rab, madem ki bu çocuk ölecek dedi. Neden sen 3 kişilik gıda hazırladın onlara? Madem ölecek diye 2 kişilik gıda hazırla. O 3. Kişi için yetecek olan kesim ortadan kalkmış olsun değil mi? Yani niye 3 kişilik sen gıda hazırladın? Madem ki ölecekti de bu oğlan, niye sen onun için de aynı zamanda bu gıdayı hazırladın diye kendim sorma gereği duydum. Ve ben dedim ki nasıl ki sevgili kardeşler diğer o 2 noktaya açıklık getirirken burada bir içerik var demiştim. Bence o çocuğun ölmesinde de bir neden vardı. Burada ruhsal bir içerik bize anlatılmaya, açıklanmaya çalışıyor. Şimdi, dul kadın oğlu hastalıktan ölünce İlyas ne yapıyor? Oradan okuduğumuza göre ne yapıyor İlyas sevgili kardeşler? Kucağına alıyor, ne yapıyor? Kendi kaldığı çatı katı herhalde, çatı katına çıkıyor. Çatı katına gidiyor, kendi odasına çocuğu ne yapıyor? Yatırıyor. Yatağına yatırıyor. Ve sonrasında ne yapıyor? Yatağa yatırdıktan sonra. Dua ediyor ama ondan önce bir şey yapıyor. Ne yapıyor?
Yatağa seriyor.
Ha ama tam oku.
Üç kez
çocuğun üzerine kapanıyor. İlginç. Ben şimdi detayları çok severim. Sami biliyor beni. Böyle fazla oynarım detaylarla. Detayların içerisine girmeyi çok severim. Biraz bu üçle uğraştım ben biraz. Bu üç. Niye üç kez kapanıyor? Neden bir kez kucaklayıp yani elini koymasa bile bir dokunmak, bir söz bile yeterli olmaz mıydı Rab için? Neden üzerine üç kez kapanması gerekiyordu? Ne dersiniz acaba? Evet. Ben aynı şeyi düşünüyorum ama ben sizi hepinize yaptığım için söylüyorum. Yaratılışın ilk sayfalarına götüreceğim. Aslında 3 rakamının orada yani 3. günün orada ne kadar önem taşıdığı. En sonunda Rabbin şeyinde görürüz Sami'nin dediği gibi ama yaratılışa baktığımız zaman yaratılışta 1. Musa kitabı ilk 3 bölümde Tanrı 1. bölümde yaratılışı başlattığında ve devam ettirdiğinde 2 ayrı ayrımdan söz ediyor. 2 değişik ayrımdan söz ediyor. Biri dikey ayrımdan söz ediyor, bir de yatay ayrımdan söz ediyor. Yani Tanrı önce diyor ki dikey bir şekilde ayrım yaptı. Yani yerdeki suları diyor yukarıdaki sulardan ayırdı. Ondan sonra yatay bir ayrım yaptı. Yani yerde var olan suları birbirinden ayırdı. Bakın ayete şöyle okuyoruz 17. ayette 1. bölümün 17. ayetinde orada değil nerede okuyoruz? Pardon 9 ve 10. ayetlerde 1. bölümün 9 ve 10. ayetlerinde göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün, kuru alana kara toplanan sulara deniz adını verdi. Demek ki yatay ayrımı ne için yapıyor Tanrı? Şimdi dikey ayrımda suyu sulardan ayırdı. Yatay ayrımda ne yaptı? Şimdi okudum ya. Göğün altındaki suları bir yere toplansın, kuru toprak görünsün, kuru alana kara toplanan sulara deniz adını verdi. Demek ki karanın su altından su üstüne çıkmasını sağladı. Ne zaman sağladı? Bakın bakayım ne zaman sağladı. Niye 4. gün değil, 5. gün değil, 6. gün değil? 3. gün değil mi direkt? Hepinize yaptım ben bunu. 3. gün. 3. gün kara parçası su altından su üstüne çıktıktan sonra ne oluyor? Evet. Ne başlıyor 3. gün? Yaşam. Diyor ki bakın ayetin devamına bakarsanız bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını. Bu neyi gösteriyor? Yaşamı gösteriyor. Demek ki 3. gün kara parçası suyun altından su üstüne çıkınca yani diriliş gerçekleşince, kara parçasının dirilişi gerçekleşince yaşam ortaya çıkıyor. Ne zaman? 3. gün. Sami'nin de dediği gibi Rabbimiz ne zaman dirildi? 4. gün değil. 3. gün. 3. gün ölümden dirilmesi bize sonsuz bir yaşamın sahibi olmasını sağladı sevgili kardeşler. Çocuk da bir kez değil, iki kez değil, 3. kez dokunduktan sonra onun sonucunda çocuk yaşama kavuşuyor. Görebiliyor musunuz? 3. günün sonunda Rabbimizin sayesinde İlyas çocuğun yaşama tekrar geri dönmesini ne oluyor? Sağlamış oluyor. Demek ki bu bana şunu gösteriyor. Kesinlikle yaşama kavuşmanın bir tek koşulu var. Bir tek koşulu var. Tanrı'yla ilişki içerisine girmek. Yani temasta bulunmak. Dokundu ya. Tanrı'yla temasta bulunmak. İlişki içerisine girmek. Yani biz Rabbin olduğunu söylüyoruz da hangi anda Rab'le ilişkideyiz? O farklı bir olay. Bunu iyice kafanıza sokun. Rab sonsuz hayatı verdi bize. Ama o yaşamın devamı için ne gerekiyor? İlişkinin devamı gerekiyor. O ilişki yoksa sonsuz hayat var. Ama onu doya doya yaşamıyoruz. Yaşayamıyoruz. Rab'deki sevinci, doluluğu yaşayamıyoruz. O temas, o fiziksel temasın, o ilişkinin temasın olmamasından dolayı sevgili kardeşler. Evet, biz iman sonrası dediğim gibi yaşama kavuştuğumuz zaman ne yaptık? Bir şekilde sonsuz yaşamın sahibi olduk. Sonsuz yaşama sahip olduktan sonra o yaşamı bir şekilde onun ona sahip olmanın getirdiği sevinci biz bu dünyada o sonsuz yaşamın bir kısmını aslında yaşamaya çalışıyoruz bir şekilde. Rabbin verdiği esenlik ve o doluluğu burada yaşamaya çalışıyoruz. Ama o ilişki kopuk olduğu zaman örneğin şöyle düşünün. Aslında Yuhanna 15. bölümde asmadan söz ederken orada çok güzel bir şey var. 15. bölüm 5. ayette. Orada diyor ki bende kalan benim de kendisinde kaldığım kişi bol meyve verir. Bakın sevgili kardeşler, nasıl ki ağaç toprakta kaldığı sürece varlığını sürdürürse, yaşamını sürdürürse, benim de varlığımı sürdürmemin, Rab ile olan dolu dolu o yaşamı yaşayabilmemin tek bir koşulu var. Rab ile bağlantı içerisinde olmam gerekiyor. O bağ kesinlikle, o temas kesinlikle devam etmesi gerekiyor sevgili kardeşler. Biz bunu tam olarak nerede görüyoruz? Kaybolan oğulda görüyoruz. Oğul aldı başını gitti. Değil mi? Daha sonra geriye döndü aklı başına gelince. Baba ne dedi? Oğlum kaybolmuştu, bulundu. Ölmüştü, yaşama döndü. Ölü müydü? Değildi. Ama demek ki babadan ayrılmak ölüm isim geliyor. Demek ki kopukluk, Tanrı'dan kopukluk, Tanrı'dan ayrı bir hayat, Tanrı'dan bağımsız bir şekilde hayatı sürdürmek, imanlısın, Rabbin çocuğusun, sonsuz hayatını kaybetmiyorsun. Ama yaşam devam etmiyor. Esenlik yok, sevinç yok. İşte kuraklık var. İşte kuraklık dönemi o zaman başlıyor. Onun için Rab'de olmak güzel ama Rabbin bende olması çok daha güzel. Değerli kardeşler, Rabbin bende olması çok güzel. Onun için ben söylüyorum size. Her yaptığınız işi Rab'be sorun. Rab onaylıyor mu, onaylamıyor mu? Onun için söylüyorum tekrar, vurguluyorum. Lütfen, lütfen hayatınızı gözden geçirin. Hangi oranda bir ilişki var? Rab ve senin arandaki ilişkiyi gözden geçir. Böyle mi? Yoksa böyle mi? Yoksa böyle mi? Belki böyle. Ama bu demek değildir ki bizim sonsuz hayatımız bir tarafa gidiyor. Hayır. Garanti. Rabbin yanına gittiğimizde sonsuza dek yaşayacağız onunla birlikte. O kesin garanti. Ama o sevinci biz burada yaşamak istiyoruz. Doğru mu? O da ilişkiye bağlantılı bir şey. Evet. Bizler ölüydük. Hamdolsun. Rab'be gelmezden önce. Suç ve günahlarımızdan dolayı kaybolmuş, kaybolan oğul gibi kaybolmuş kişilerdik. Ve Rab ile temas etmenin sonucu, değil mi? Rab ile ilişkiye girmenin sonucu, değişik dönemlerde oldu o hepimizin hayatında. Değişik şekillerde Rab ile olan ilişkiye girmenin sonucunda ne oldu sevgili kardeşler? Ölümden dirildik ve sonsuz yaşamın sahibi olduk. Hamdolsun. Rabbin sayesinde sonsuz yaşamın sahibi olduk. Demek ki bu neyi gösteriyor? 2000 yıl önce, yaklaşık 2000 yıl önce İsa ile birlikte çarmıha gelirdik mi? Doğru değil mi? Peki, üçüncü gün ne oldu? Ölümden dirildi mi? O zaman aynı senin söylediğin gibi. Üçüncü günde ölümden dirildik sevgili kardeşler. Ne için? Yaşama sahip olmak için. Öldük ama mezarda kalmadık Rab ile birlikte. Değil mi? Üçüncü gün görkemle dirildik. Sonsuz hayatın, yaşamın sahibi olduk. Onun için Pavlos Galatyalılar 2:20 yazın bu ayeti. Bunu ezberleyeceksiniz önümüzdeki hafta. Evet. Galatyalılar 2:20. Tabii. Tabii doğru. Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Ve diyor ki devamında şöyle diyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm hayatı beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla yaşıyorum. Önümüzdeki haftaki ayetiniz bu. İlyas kupkuru bir dere, boş bir un küpü ve üçüncü olarak neyi öğrendi? Rabbin önünde ölü bir bedene sahip olduğunu. O çocuk sayesinde İlyas bunu da öğrenmesi gerekiyordu. Rabbin önünde kupkuru bir dere, bomboş bir küp ve cansız bir beden, ölü bir beden. Yani Rab yaşam soluğunu üflemedikçe, Rab ile temas içerisine girmedikçe bizim varlığımızı sürdürmemiz mümkün değil sevgili kardeşler. Ve sonra ne oluyor? 18. bölüme geliyoruz. 18. bölümde artık şey hazırdır. İlyas hazırdır. Ne yapıyor? Tanrı onu aşağılardan alıyor. Ta dağın tepesine, Karmel tepesine çıkmasını sağlıyor. Yani pratik olarak düşündüğümüzde aslında aşağılardayken sıkıntılar aracılığıyla, dersler aracılığıyla, durumlar aracılığıyla Tanrı bizi daha da yukarılara, yani onurlandırıyor. Çok daha iyi bir noktaya gelmemizi sağlıyor değerli kardeşler. Ve bunu ne zaman gerçekleştiriyor? Ben kendimi bir hiç olarak ama Tanrı'nın da çok şey olduğunu öğrendiğim zaman. Bunu unutmayın sevgili kardeşler. Bugün bunu alın. Ben kendimi bir hiç olarak öğrendiğim zaman, gördüğüm zaman Tanrı'nın da çok şey olduğunu, her şey olduğunu öğrendiğim zaman Tanrı beni etkin bir şekilde kendi yüceliği için mutlaka ve mutlaka kullanacaktır. 450 peygamber, yalancı peygamberler, putperestlerin peygamberleri tek bir kişinin karşısında, tek değildi, Rab yanındaydı tabii ki İlyas, yetersizdi. O 450 peygamber o Karmel dağında yetersizdi, bir hiçtiler. İlyas artık hazırdı, güçlüydü. Rab'le birlikte o 450 peygambere meydan okudu. Ve onları kafa üstü getirdi hepsini. Hem de mükemmel bir şekilde 18. bölümü, 19. bölümü bunları okuduğunuz zaman çok net bir şekilde orada göreceksiniz sevgili kardeşler. Rab, Tanrı sayesinde İlyas kardeşimiz, Tanrı adamı çok çok daha büyüdü, istenilen noktaya gelmesini sağladı Rabbimiz, hamdolsun. Martin Luther'in çok güzel bir sözü var. Bakın Martin Luther ne diyor? Diyor ki Martin Luther, Tanrı'nın hiçbir şeyden bir şey yarattığını öğrenmedikçe, biliyorsunuz Tanrı kocaman bir hiçle başladı ve koca bir hiçten bir şey yarattı mı? Doğru. Eğer diyor ki Tanrı'nın hiçten bir şey yarattığını eğer öğrenmedikçe ve bir kişi de hiçbir şey olduğunu bilincine varmadıkça, yani kişi de ben bir hiçim, ben bir Tanrı'nın önünde sıfırım gerçeğini kavramadıkça, anlamadıkça diyor ki Tanrı o kişiyi kullanmayacaktır. İlginç. Ben titredim ya. Demek ki Tanrı beni kullanması için ben demem lazım ki yarab. Aslında ben neyim ya? Hiçim. Değil mi? Bravo. Alçaldan ki yükselesin. Doğru mu? Rabbin önünde kırılacağın, eğileceğin, alçalacağın, sıfır noktasına ineceksin.
Ben lazım. Aynı benim yeniden doğuş günüm gibi.
Doğru. Çok güzel.
Dedim artık ben niye yaşıyorum? Kim ben? Neyim? Yani
Yani eller yukarı dedin. Değil mi? Eller yukarı dedin. Rab dedi ki tamam. Öyle mi? O zaman merak etme. Sen bana aitsin. Dedi. İndirdi ellerini aşağıya. Arkadan destekleyerekten senin yürümeni, bugünkü noktaya gelmeni sağladı sevgili kardeşler. Gerçekten harika. Petrus'a bakıyorum. Petrus çok güzel bir örnektir. Petrus biliyorsun profesyonel balıkçıydı. Hepimizin profesyonel uzman olduğu alanlarımız var değil mi? Sen pişirmede uzmansın. Ben uzman değilim pişirmede. Pişirmeyi çok severim hobi olarak ama uzman değilim. Benim de ama uzman olduğum alan var. Ama Sami'nin uzmanlık alanı, ben eminim ki Hatun'un da kendine özgü uzmanlık alanı var. Şimdi sorsam söylemez uzmanlık alanı ne olduğunu. Aslında ben biliyorum, çok güzel, o da yemek konusunda usta, çok güzel mercimek çorbası yapar, yapsın size bir kere. Yani Hatice de bu konuda iyi, çok güzel mercimek çorbası yapar. Herkesin uzman olduğu bir alan var değil mi değerli kardeşler? Bizim Petrus da balıkçıydı. Ama çok ilginç. Rabbimiz ona yaklaştığı zaman hani dedi ki hadi ağlarınızı atın bakalım. Gidiyoruz. Sabaha kadar uğraştılar. Balık tutamadılar. Ne derdi? Belki bilmiyorum. Biliyor muydu bilmiyor muydu insanın marangoz olduğunu. Lan sen bir marangoz parçası. Sen mi bana balıkçılığı öğreteceksin? Ha? Yani benim gibi adama, balıkçı bir adama sen balıkçılığı öğreteceksin. Bana akıl vereceksin öyle mi? Hadi git işine mi dedi? Çok ilginç bir şey söyledi. Beni ağlattı bu söz. Rab, benden uzak dur. Ben günahkar biriyim. Bir hiçim dedi. Ben sana layık değilim. Ben sana layık bir kişi değilim Rab. Ama Rab ne yaptı? O kırıklığı karşısında Petrus'u onurlandırdı mı? Onurlandırdı. Nasıl onurlandırdı? Onu insan acısı yaptı. Çok daha yüksek konuma getirdi. Balıkçılıktan insan avlama noktasına getirdi onu. Bakın değerli kardeşler, onurlu bir hizmete girmesini sağladı. Bizim vaftizci Yahya, ben dedi İsa'nın ayaklarının bağını çözmeye bile layık değil. Bırakın bağlamayı çözmeyi. Layık değilim diyor. Bizim Luka'da olsun, Matta'da olsun değişik bölümlerde orada yine yüzbaşıdan söz ediyor. O yüzbaşıyı hatırlıyor musunuz yüzbaşıyı? Bakın o bence Luka kesiminden bakalım. Luka'da bildiğim kadarıyla ya 6. ya 7. bölümde olacak. Oraya. Değil mi? Ya. 7. bölüme bakabilir misiniz? Luka 7. bölüm. 6 ve 7. ayetleri okuyabilir misiniz? Luka 7, ayet 6 ve 7. Luka 7, ayet 6 ve 7.
İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi. Ya Rab, zahmet etme. Evime girmeye layık değil. Bu yüzden yanına gelmeye ve kendimi layık görmedim
diyor. Evet bak ne diyor? Evime girmene layık değilim. Ve bu yüzden diyor yanına gelmeye de kendime layık görmedim. Yani senin yanına gelmek bile gelme konusunda bile layık. Yüzbaşı. Yani 100 tane askerin başı aslında buyruk verse hepsini dize getirir değil mi? Böyle yüksek konumda etiket sahibi olan bir kişi bir hiç olduğunu aynı Petrus gibi. Ya Rab ne oldu? Hatta örnek bir şey söyledi. Böyle bir iman görmedim dedi. Böyle bir iman görmedim. Demek ki değerli kardeşler, imanı iman yapan nedir? Kişinin bir hiç olduğunu görmektir. Kişi kendini bir hiç olarak gördüğü anda iman değer kazanıyor. İman, iman noktasına geliyor sevgili kardeşler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Rabbin önünde hiçiz. Ama Rab ile birlikte çok şeyiz. Hamdolsun. Rab ile birlikte çok şeyiz. Bakın Efesler 2.10 ne diyor? Ve noktalamaya geliyoruz. Ben de bitirdiğim için seviniyorum bu konuyu. Efesler 2. bölüm 10. ayet. Ne diyor? Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Bakın, onun önceden hazırladığı, demek ki her birimiz için Rabbim bir planı var. Bunu görmemiz lazım değerli kardeşler. Rabbin her birimiz için bir planı var. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Rab bizi eğer seçtiyse, Rab bizi kurtardıysa bir amacı var. Bu amacı bu yaşam içerisinde gösteriyor. Adım adım bizleri geleceğe, hizmete hazırlayarak. Adım adım değerli kardeşler. Onun için bunun bir tek koşulu var. O da kendimizi sürekli ve şartsız olarak ona adamamız gerekiyor. Ama günümüzde birçoğumuzun sorunu ne biliyor musunuz bence? Ortak olan sorunumuz. Birçoğumuzun sorunu ne değerli kardeşler? Sahip olduğumuz bir takım yetenekler var değil mi? Öyle yetenekler var ki bazen insana övünme bile duygusu veriyor. İşte bu sahip olduğumuz yeteneklerden dolayı kendimizi fazlasıyla yeterli görmüş olmamız. Yeteneklerimizden dolayı. Bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu değerli kardeşler. Yeteneklerimizden dolayı, sahip olduğumuz yeteneklerden dolayı kendimizi Rabbin önünde yeterli olduğumuzu görmüş olmamız. Ama kendimizi kesinlikle önde, Rabbi de arkada tuttukça Rab bizi hayatta kullanmayacaktır. Ama Rabbi öne koydukça, arabanın koltuğuna, ön koltuğuna onu oturttuğumuz zaman, Rabbi yaşamımızın merkezine aldığımız zaman, işte o zaman bizi etkin bir şekilde kendi yüceliği doğrultusunda ve isteği doğrultusunda etkin, verimli bir şekilde her birimizi kullanacaktır sevgili kardeşler. Ama İlyas ve diğer tanrı adamları gibi bir hiç olduğunu görmemiz, bir hiç olduğunu görmen gerekiyor. Yani kuru bir dere, bomboş bir küp ve ölü bir beden. Ölü. Rab'de cansız, ölü bir beden. Onun için Davut'un çok güzel bir övgü sözü var. O övgü sözüyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Lütfen bakalım 1. Tarihler 29. bölüme. 1. Tarihler 29. 11. ayet. Bölüm 29. 29 und 11. Vers 11. Ne diyor Özlem? 1. Tarihler, Samuel, krallar 29-11. Bir zahmet okuyabileceğim mi?
Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir ya Rab. Sen her şeyden yücesin.
Değerli kardeşler, bakın ben bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Eski antlaşmanın en etkin dualarından bir tanesidir bu. Davut'un yaptığı bu dua. En etkin duadır. Eski antlaşmanın en etkili duası. Ben bu duayı hepinizin öğrenmesini istiyorum. Aslında dudaklardan değil, yüreğinizin derinliklerinden, dudaklarınızdan akmasını istiyorum bu sözlerin. Ya Özlem, bunu yavaş yavaş okuyacaksın. Soluk ala ala. Ya Rab. Böyle anlamlı anlamlı. Hissederek. Burada dur. Amin. Devam et.
Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir ya Rab. Sen her şeyden yücesin.
Egemenlik senindir. Biz ne yaptık bu 3 haftadır? Neyi vurgulamaya çalıştık? Bir hiç olduğumuzu, gelen her şeyin Rab'den geldiğini, o zaman onur ve yücelik de ona layık olduğunu. İşte değerli kardeşler, ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer, görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senin. Her şey. Egemenlik de senin ya Rab. Egemenlik de. Sen her şeyden. Sen her şeyden. Sen benden de. Sen yeryüzünde bulunan her şeyden çok daha yücesin. Demek ki özetliyorum ve noktalıyorum. Her şey üzerinde egemen. Her şeyin sahibi, yüce olan Rab Tanrı'ya bağımlı olduğumuzu görüp, tekrar ediyorum. Her şey üzerinde egemen, her şeyin sahibi, yüce olan Rab Tanrı'ya bağımlı olduğumuzu görüp, alçak gönüllülükle, koşulsuz, ama şu olursa Rab değil, koşulsuz, bir koşul öne sürmeden, koşulsuz, itaat ve tam bir adanmışlıkla devam etmek bizim hedefimiz olsun.